Ayrım 57, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 661. 58. Kısım. Büyük bir kapının balkona açıldı, odanın şöminesinde odun ateşi çıtırdıyordu. Camların ötesinde ise yağan karın beyazlığı vardı. Adam ateşin önündeydi, yanında Erika vardı. Folkman odaya girdiğinde Erika Beretta'yı görüp konuşmaya davrandı. ''Kimse kıpırdamasın'' dedi Folkman. Beretta'yı tutan kolunu kalçasına dayadı, derin bir nefes aldı, gördüklerini anlamaya çalıştı. Erika ve adam yan yana sanki birbirlerini tanıyorlarmış gibi. Kız solgun bir yüzle şaşkınlığı gözlerinden okunarak baktı. Folkman Erika'nın nedenli rahatsız olduğunu gördü. Parçalanmış kolundan kan sızıyor, duyuları uyuşmuş gibi geliyordu. Adama döndü. Kendine iyi baktığı belliydi. Güneş yanığı bir yüz, yumuşak gözlerin köşesinde birkaç kırışık, yakışıklı, gümüş rengi saçlar. Hiç kuşku yok, Schmelz. Folkman adamın gözlerinin Beretta ile kendisi arasında gidip gelmesini izledi. Erika Folkman'a yaklaşmaya yeltenirken adam onu durdurmak için bir hareket yapmadı. Joe! Folkman Beretta'yı kıza çevirdi kısık sesle. ''Kimse kıpırdamasın dedim. Dediklerimi yap.'' Kız olduğu yerde dondu kaldı. Yüzü bembeyazdı. Folkman tabancayı adamın başına tuttu. Masayı işaret etti. ''Kızın yanından uzaklaşın. Yavaşça.'' Schmelz tereddüt etti. Sonra söyleneni yaptı. Tepedeki ampuller bir süre titreşti. Sonra yeniden düzenli yanmayı sürdürdü. Schmelz bir an başını kaldırıp ışıklara baktı. ''Oturun'' dedi Folkman. ''Masanın başına oturun, elleriniz masanın üzerinde olsun.'' Adam tereddüt etti, sonra usulca masaya yaklaştı. Zarif ellerini cilalı tahtanın üzerine koydu. Sonra sakince Folkman'a baktı. ''Kimsiniz siz?'' diye sordu Schmelz. ''Adım Folkman.'' Schmelz birkaç saniye Folkman'a döndü. Mavi gözleri sertleşmişti. Sonra yere Folkman'ın ayaklarının arasına baktı. Folkman'dan halının üzerine kan damlıyordu, kırmızı lekeler, akıp giden hayatı, yüzü yanıyor, alnından ter damlıyordu. Kızın sesini duyunca ona döndü. ''Joe, beni dinle lütfen.'' Sesi endişeli gibiydi, yoksa buna inanmak mı istiyordu? Folkman duyularının sağırlaştığını, elinden kayıp gittiğini, gözlerinin karardığını hissetti. Gördüklerinde gerçek dışı bir şeyler var gibiydi. Gözlerini kırpıştırarak sabitleştirmeye çalıştı. Kız yine ona yaklaşmaya başladı. Bu kez çok yavaş hareket ediyordu. Folkman keskin bir hareketle Beretta'yı çevirdi. Kız tereddüt etti. Sonra şaşkınlık içinde Folkman'a bakarak olduğu yerde kaldı. ''Sana söyledim. Kıpırdama, konuşma.'' Schmelz birden ''Eğer buraya olacakları durdurmak için geldinizse'' dedi, ''durduramayacaksınız.'' Başını salladı, her şeyi bilir gibi bakan gözleri Folkman'a dikilmişti. ''Gerçekten durduramazsınız.'' ''Neden durduramazmışım?'' ''Artık durdurulamayacak kadar ileri gitti. Beni şimdi öldürseniz bile değişen bir şey olmaz. Beni öldürmeyi düşünüyor musunuz, Joseph?'' Folkman soruyu duymazdan geldi. Gözlerini sabit tutmaya çalışıp Schmelz'e bakarken içine düşmek üzere olduğu uçurumdan kurtulmaya çalıştı. ''Berlin'de olup bitenleri bilen insanlar var. Onlar durdurabilirler.'' Schmelz balkon kapısına, cama çarpan kar tanelerine doğru baktı. Yüzünde artık hiçbir şeyin önemi kalmamış gibi bir ifade vardı. Bakışlarını yeniden odaya çevirdiğinde başını usulca salladı. ''Artık pek önemi kalmadı. Anladığım kadarıyla Dolmun öldü. Öyle değil mi Joseph?'' ''Ya ötekiler, onlar hakkındaki niyetiniz ne?'' Schmelz duyduklarına şaşırdı, gözleri açıldı. Önce kıza, sonra yeniden Folkman'a bakarken yüzü solgundu. Konuştuğu zaman sesi bir fısıltı gibi çıktı. ''Nereden biliyorsunuz?'' ''Siz sadece soruma cevap verin, kabine üyelerine ne olacak?'' ''Bunun artık pek önemi kalmadı, inanın bana, durdurmak için artık çok geç.'' Folkman'ın tetik üzerindeki parmağı gerildi. ''Eğer hayatta kalmak istiyorsanız hala önemi var.'' Schmelz söylenenleri düşünüyormuşçasına durakladı. ''Yalnız gelmediniz değil mi?'' Telefona baktı. ''Sizin adamlarınız, atları kesen de onlar mı?'' Folkman başını güçsüzce sallayarak onayladı. Schmelz başını kaldırdı. ''Aptallık ettiler. Telefon Berlin'i uyarmak için elimizdeki tek şanstı. Ama artık çok geç. benim yaşamamın ya da ölmemin de hiç önemi yok. Çünkü onları durdurabilecek hiçbir güç yok, Joseph. Falkman yaklaştı. Tabancanın namlusunun ucu Schmelz'in alnına yaslanmıştı. Adamın kafası endişeyle geriye büküldü. Gözleri korkuyla açıldı. Ama Falkman yetinmedi. Baskıyı arttırdı. Beretta'nın namlusunu adamın etine gömdü. Konuşun. Hem de çok çabuk. Yoksa tetiği çekmek zorunda kalırım. Konrad Weber, dört kuzey salonundaki masayı çevreleyen yüzlere baktı. Çiğ neon ışığında bütün yüzler ölü gibiydi. Kapılar kilitlenmiş, toplantı başlamıştı. Weber ayaktaydı. Sözü kesilmeden 2 dakika kadar konuşmuş, kabine üyelerine durumu ana hatlarıyla açıklamıştı. Şimdi soluklanmak için durduğunda masayı çevreleyen beyaz yüzlerdeki şaşkınlığı görüyordu. 17 adama tek tek bakarak devam etti. Baylar, bu daha önce benzeri yaşanmamış acil duruma karşı bir dizi öneri hazırladım. Yapılması gereken bu denli acil bir durum karşısında aynı derecede radikal önlemler almaktır. Weber'in sesi kararlı ve sertti ama alnında ve üst dudağında ter damlaları toplanmaya başlamıştı. Her öneri için tek tek ve topluca tam desteğinize ihtiyacım var. Cumhurbaşkanı bugünkü olaylar konusunda bilgilendirildi. Bağlılıkları konusunda en ufak bir kuşku bulunmayan üst düzey asker ve polisler görevlerinin başındalar. Federal Cumhuriyet'in emrindeki bütün güçler harekete geçmek için emir bekliyorlar. Şansölye dolmuna olanlar, bundan sonra olması beklenenler, Cumhuriyet'in bizzat varlığına kasteden kabul edilemez saldırılardır. Bu saldırıların sorumluları kısa sürede yakalanıp gereken cezalara çarptırılmalıdır. Size hatırlatmak isterim ki tehlikede olan sadece Cumhuriyet'in vatandaşlarının canı değil, hepimizin hayatıdır. Weber gırtlağını temizledi, masanın çevresindekilerin söylediklerini, başlarıyla onayladıklarını gördü. Birincisi, olağanüstü durum ilan edeceğiz. İkincisi, federal devleti ve vatandaşlarını koruyacak bir kararname yayımlayacağız. Bu kararnameye göre demokrasiyi tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılana kadar anayasal haklar ile insan hakları askıya alınacaktır. Üçüncüsü, siyasal görüşü ne olursa olsun her aşırı uç elemanının, her neonazinin zaman geçirilmeden tutuklanıp hapse atılmasını istiyorum. Bu kararı Landesamt büroları ve BFA ile ortaklaşa yürüteceğiz. Weber durakladı, cebinden çıkardığı mendille alnındaki teri sildi. Füze sorunu ciddi ve tehlikeli bir sorun. Bauer ve BFV bu korkunç hareketi perde arkasından idare edenler hakkında daha fazla bilgi sahibi olup alınması gereken önlemler konusunda karar verir vermez hızla hareket edeceğiz. Gerekli bilgileri toplamadan harekete geçmek çılgınlık olur. Baylar, bütün bu önlemler konusunda koşulsuz desteğinize, işbirliğinize ihtiyacım var. Weber koltuk altlarının terlediğini hissetti. Karşısında duran korkulu yüzlerdeki endişe dolu onaylara baktı. Gerginliğinin altına girdiği yükün yüzünden belli olduğunu biliyordu. Takip eden sessizlikte uzaktan uzağa gelen bir tıkırtı duyup endişeyle sesin geldiği yöne doğru baktı. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Weber başını kaldırdı, sesin duvardaki elektrik saatinden geldiğini fark etti. Derin bir nefes aldı. Sonunda kendi paranoyasını da görmüştü. Masanın çevresindeki yüzlere baktı. Baylar, bu önerileri ve gerekli olduğunu düşündüğümüz diğerlerini kanun haline getirmeden önce Cumhurbaşkanı'yla gayri resmi bir görüşme yapmalıyım. Bu bizim yol almamızı sağlayacak. Anlaştık mı? Weber masanın çevresindeki bakanlara protokol sırasına göre tek tek adlarıyla hitap etti, saydığı önlemleri destekleyip desteklemeyeceklerini sordu. Hepsi de destekleyecekti. Kar fırtınasının camları dövdüğü odadaki şöminenin ateşi çıtırdıyordu. Falkman Beretta'nın namlusunu Schmelz'in başından çekmedi. Bayılma hissinin yeniden arttığını düşündü. Tabancanın kabzası kandan yapış yapıştı. Durduğu yer giderek genişleyen bir kan gölüne dönüşmek üzereydi. Gözlerinin önündeki görüntü bulanıklaştı, uzaklaştı. Gözlerini kırpıştırdı. Ciğerlerine hava doldurmaya, kafasını boşaltmaya çalıştı. Kızın endişeli sesini duydu ama sanki söylenenler çok uzaktan geliyor gibiydi. "Joe, bırak da sana yardım edeyim." kız yaklaşırsa dikkatinin dağılacağını, Schmelz'e hareket etme fırsatı vereceğini düşündü. Kendini zorladı, soruyu duymazdan geldi. Birden tüm vücudu acıyla sarsıldı, sendeledi, arkasındaki koltuğa çökmek zorunda kaldı. Hemen gözlerini açtı. Tabancanın namlusunu hala Schmelz'in kafasına doğrultuyordu. Kızın yeniden konuştuğunu duydu. ''Joe, lütfen.'' Folkman kıza bakmadan ''Bir daha hareket edersen tetiği çekerim.'' dedi. Schmelz'in sandalyesinde öne doğru eğildiğini gördü. Adamın yumuşak bir sesle konuştuğunu duydu. ''Kan kaybından öleceksiniz Joseph. Kızın sözünü dinleyin. Siz sadece bana neler olacağını anlatın.'' ''Hayranlık uyandıran birisiniz Joseph. Bunu biliyor musunuz?'' ''Neden?'' Olanları açıklayabildiğiniz için, beni bulabildiğiniz için, yeteneklerinize, inatçılığınıza, cesaretinize hayranım. Schmelz durakladı. Adınız Alman adı ama siz Alman değilsiniz, öyle değil mi Joseph? İngilizsiniz. Anlatın Schmelz, kim olduğunuzu anlatın. Kim olduğumu biliyorsunuz Joseph. Benim sizin kim olduğunuzu bildiğim gibi, babanızın başına gelenleri bildiğim gibi... Folkman'ın yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Kızın yüzüne baktı. Kız, ''Joe bana her şeyi anlattırdı.'' dedi. Kızın yüzünde acıya benzer bir şey gördü. Gerçek mi, yalan mı? Birkaç dakika önce olsa kızla konuşmak, onlara neler anlattığını sormak isterdi. Ama şimdi bütün bunların bir önemi kalmamıştı. Önemli olan tek şey ona bakan, onunla konuşan Schmelz'ti. Adamın yüzü ara ara gidip geliyor, keskinleşip kayboluyordu. Schmelz öne doğru eğildi. ''Beni bağışlayın, sadece açıklamak istemiştim. Geçmişin yanlışları yinelenmeyecek. Babanızın başına gelenler başkalarının başına gelmeyecek Joseph. Asla gelmeyecek.'' ''Buna inanmıyorum Schmelz, siz de inanmıyorsunuz. Belki Yahudilerin başına gelmeyecek ama sırada başkaları olacak. Sizin süreniz doldu, konuşma zamanınız bitti. Bana ya Berlin'e ne yapılacağını söylersiniz ya da sizi öldürürüm, hem de hemen şimdi.'' Schmelz tereddüt etti, telefona baktı, sonra kendine daha da güvenerek sandalyesine yaslandı. ''Olacakları durdurmanız imkansız. Berlin'e ya da kabineye haber verecek imkanınız yok. Anlatın, anlatın bana çabuk.'' Folkman'ın parmağı gerildi, tetiğe basmak üzereydi. ''Anlatın dedim.'' Folkman'ın çığlığı odada yankılandı. Schmelz yutkundu, gözleri büyüdü. Gırtlağındaki Adem elması oynamaya başladı. Kısık sesle konuştu. ''Kabine Reichstag'da toplanıyor. Weber Dolman'ın görevlerini üstlendi. Olayları bastırmak için önlemler öneriyor. Ama bütün toplantı kocaman bir tiyatro.'' ''Neden?'' ''Çünkü Weber önlemlerini sıralar sıralamaz izin alıp odadan ayrılacak, bürosuna gidecek.'' Schmelz tereddüt etti. Folkman adamın yüzüne baktı. Tetiğin üzerindeki parmağı oynadı. ''Konuşmaya devam edin.'' Weber odadan ayrılırken evrak çantasını orada bırakacak. Bürosuna vardığında da uzaktan kumandayla çantasındaki patlayıcıyı harekete geçirecek. Bomba patlayacak. Sadece odada bulunanlar ölecek. Odanın yapısı içeridekilerden herhangi birinin hayatta kalmasını önleyecek. Bakanların hepsi ölecek. Böylece bütün güç Weber'in elinde toplanacak. Schmelz durakladı. Uzun bir sessizlikten sonra Folkman kıza baktı. Kızın yüzünde yalvarır gibi bir ifade, göz pınarlarında da yaş vardı. Kıza inanmak istiyordu. Kızın uzanmasını, çektiği acıyı durdurmasını istiyordu. Ama kafasının derinliklerindeki şüpheden kurtulması mümkün değildi. Artan acıyla birlikte kafası yeniden karıştı. Başını Schmelz'e çevirirken şakaklarından akan ter damlalarını hissetti. ''Ya siz? Siz bütün bunların neresinde yer alıyorsunuz?''
''Weber sadece geçici biri olacak.''
Schmelz doğrudan Beretta'ya baktı. ''Ama benim rolümün bir önemi yok. Tohumlar atıldı. Kabine üyeleri öldürüldükten sonra artık bir daha geriye dönüş olamaz.'' Almanya'yı parçalanmaktan kurtarabilecek tek kişi Weber'dir. Weber ve onun gibileri. Babalarının vasiyetini yerine getirmeye kararlı kadın ve erkekler. Schmelz öne eğildi. ''Bunu yapacaklar Joseph, inanın bana.'' Schmelz'in sesinde hafif bir heyecan vardı. Folkman ayağa kalktı. Karşısında duran Schmelz'in yüzü bulanıklaşmaya başladı. ''O da sizinkilerden biri mi?'' diye sordu Folkman kızı göstererek. Schmelz'in kıza baktığını, yüzünde ince bir tebessüm dolaştığını hayal meyal gördü. Hayır.
Doğru mu yalan mı?
Folkman kıza baktı. Çizgileri sanki buzlu bir camın ardında duruyormuş gibi bulanıktı. Kısa, derin soluklar alarak ciğerlerini doldurdu. Gözlerini kırpıştırdı, sisi dağıttı. Kıza inanmak istiyordu ama her şey bulanıktı. Gözünün önündekiler bile. Gözlerini Schmelz'in yüzüne dikmeye çalıştı. Almanların hepsi Nazi taraftarı değildir. Almanların hepsi bu yapılanları desteklemeyecektir.
Yeterince taraftarımız olacak. Bütün bunları en ufak ayrıntısına kadar planladığımızı unutmayın.
Nasıl?
Weber bu cinayetlerin sorumluluğunu, ana vatanın düzenini bozmak isteyen aşırı göçmen grupların üstüne yıkacak. Ondan sonra da 50 yıldan beri görmediğimiz bir milliyetçi atılım yaşayacağız.
Schmelz durakladı, Folkman'a baktı.
Beni dinleyin Joseph, söylenenleri yaparsanız size bir zarar gelmez. Buradan elinizi kolunuzu sallayarak çıkarsınız. Avusturya sınırı buradan...
Ayağa kalkın!
Schmelz yavaşça ayağa kalktı. Uzun boyuyla Folkman'ın tepesinden bakıyorsa da gözleri endişeli, dikkatliydi. Sinirli sinirli dudaklarını yaladı. Bir telefon arıyorsanız boşuna zaman harcıyorsunuz demektir. Fazla uzaklaşamazsınız.
Yürüyün.
Folkman Beretta'nın namlusunu çevirince yarasından akan kan halıya damladı. Bayılmak üzere olduğunu hissetti. İskemlerin arkalığına yapıştı.
Joe, Tanrı aşkına kan kaybediyorsun.
Folkman Erika'ya baktı. Gözlerinin pınarlarında parlayan yaşları gördü. Schmelz'in yaklaşan elini son ana kadar görmedi. El hızla uzandı, Beretta'yı yakaladı, döndürdü, namluyu Folkman'a çevirdi. Tabanca patladı, Erika çığlık attı. Folkman kurşunun kafatasını çatlattığını hissetti. Başının içinde büyük bir patlama duydu.
Schmelz Beretta'yı kavramaya çalışırken Folkman çılgın gibi acıyı aldırmadan, eli ve kolundaki sancıyı duymadan, kafatasından gelen mide bulandırıcı sesi işitmeden iki eliyle adamın koluna yapıştı.
Schmelz silahı kurtarmaya çalıştı. Folkman bütün gücüyle kola asıldı, kemiğin kırılırken çıkardığı çıtırtıyı duydu.
Schmelz acı içinde bağırdı, tetiği çekti, silah bir daha patladı.
Kurşun kızın yanına saplandı. Folkman kızın duvara çarptığını dehşet içinde gördü.
Schmelz kurtulmaya uğraşırken Folkman bütün gücüyle adamın vücuduna abandı.
İki adam sendeledi, balkon kapısının üzerine düşüp camları parçaladı, tahtaları kırdı.
Balkon boyunca yuvarlanırlarken Schmelz'in elindeki silah düştü.
Vücutlarının altında kırık cam seslerine karın gıcırtısı karışıyordu.
Folkman balkonun beton zeminine düştü. Düşüşün şiddetiyle bir süre nefessiz kaldı.
Bir saniye sonra da Schmelz bütün ağırlığıyla Folkman'ın üzerine çöktü.
Buz gibi bir rüzgar, kar taneleri, acı, dondurucu soğuk. Soğuk bayılmasına engel oluyordu. Göğsü ateş içinde, kafasından kurşunun kemiği kırdığı yerden başının içine ağrı akıyor gibiydi.
Doğrulmaya çabalarken Schmelz'in üzerindeki ağırlığının azaldığını hissetti. Gözlerini yumdu, tekrar açtı. Gözünün önünde Schmelz'in görüntüsü yüzüyor, balkon kapısına doğru sürünerek, çok yorulmuş bir yük hayvanı gibi yoğun buhar soluyarak karların arasında bir şey arıyordu.
Folkman zar zor ayağa kalktı. Schmelz'in elinin karda bir yere uzandığını gördü.
Folkman adamın üzerine uçtu, adamın sırtına çarptı.
Schmelz bir körük gibi soluk verdi.
Folkman adamın üzerinden aşarak sendeledi, ellerini kara sokarak karlar arasındaki silahı aradı.
Sonra Schmelz'in kolu kalktı. Adam vücudunun tüm ağırlığıyla Folkman'ın sırtına abandı, soluğunu kesti, kollarını Folkman'ın boynuna dolayarak boğmaya, parmak eklemleriyle soluk borusunu tıkamaya, gırtlak kasını ezmeye çalıştı.
Folkman nefes almaya çabalarken bayılmak üzere olduğunu hissetti.
Schmelz'in kolunu tutmaya çabaladı ama hem acıdan hem güçsüzlükten beceremedi.
57. ayrımın sonu. Sayfa 670.